FM Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak programımızda Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan'ın kaleme aldığı Tevhidin Gereği ve Getirisi başlıklı yazısını sunuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı bu seneki Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine Hazreti Peygamber, Tevhid ve Vahdet konusunu ana tema olarak belirlemiş bulunmaktadır. Bu çerçevede yapılacak faaliyetlerin özellikle milletimizin, genelde ümmetin inanç ve toplumsal birlikteliği konusunda yeni açılımlara ve olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyorum. Bu yazı böyle bir ümit ve dileğin ürünü olarak kaleme alınmıştır. Tevhid sözlükte birlemek, terim olaraksa Allah'ın birliği demektir. Kısaca La ilahe illallah, Allah'tan başka kulluk edilecek ilah yoktur cümlesiyle ifade edilir. Tevhid inancı, Allah Teala'nın tartışılmaz vahdaniyetinin tekliğinin kabul ve tasdik edilmesidir. Bunun en özlü ve yalın anlatımı İhlas suresindedir. De ki, O Allah tektir, birdir. Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmamış ve doğrulmamıştır. Hiçbir şey O'na denk olmamıştır. Tevhid inancı, tevhid dışı her çeşit inancı reddetmeyi gerekli kılar. Çünkü tevhid, uluhiyette Allah Teala'nın yeganeliğini kabullenmek demektir. Böylesi bir inancın tabii sonucu kullukta da aynı birliğe sahip çıkmaktır. Allah'tan başkasını onun yerine koyup ya da ona ortak tutup kulluğa layık bulmamaktır. Bunun prensibini de Yüce Kitabımızın ilk suresi Fatiha'da bulmaktayız. Yalnız sana kulluk ederiz. Böylesi bir tevhid inancı ve sonucuna yönelik aydınlatıcı bilgiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise Muaz bin Cebel radıyallahu anh arasında geçen şu diyalogta bulmaktayız. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir, bilir misin?" buyurdu. Muaz, "Allah ve Resulü bilir." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, sadece O'na kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmamalarıdır." "Peki kulların Allah üzerindeki hakları nedir, onu bilir misin?" buyurdu. Muaz, "Allah ve Resulü bilir." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiçbir şeyi kendisine ortak koşmayan kulları cezalandırmamasıdır." buyurdu. Bazı rivayetlerde şu ilavede bulunmaktadır. Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bunu insanlara müjdeleyeyim mi?" dedi. Hazreti Peygamber, "Müjdeleme, gevşeyi verirler." buyurdu. Bu hadisi şerif en kısa ve kestirme ifadesiyle hak kavramı üzerinden tevhidin gereğini, Allah'a kulluk etmek ve hiçbir şeyi ona eş ortak kılmamak diye getirisini ise bu gereği yerine getiren muvahhid kulların Allah Teala tarafından cezalandırılmaması olarak açıklamaktadır. Hiç kuşkusuz bu büyük bir lütuf ve müjdedir. İşte tam da bu noktada, yani Allah'ı bir bilip sadece O'na kulluk noktasında günün Müslümanları olarak bizler ne durumda bulunuyoruz? Bu da bizim sorunumuz olarak pek önemlidir. Merhum Muhammed İkbal'in dediği gibi, din aşktır. Bu aşkı iman ve amel, yani söylem ve eylem olarak ortaya koyabilmek, tevhid inancının gereğini yerine getirmek demektir. Şu hadisi şerif, tevhid tebliğcisi bütün peygamberleri kapsamak üzere bir genel tespitte bulunmaktadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin en önemli ikrar ve çağrısı, bir olan, eşi ortağı bulunmayan Allah'tan başka Tanrı yoktur sözüdür. Burada bir noktaya özellikle işaret etmekte fayda vardır. Hadisimiz Muaz hadisini ve benzeri rivayetleri delil getirmek suretiyle kimileri kelime-i tevhidin La ilahe illallah demekten ibaret olduğunu, Muhammedur Resulullah denilmesine gerek olmadığını ileri sürebiliyorlar. Kimi müsteşrikler de kelime-i tevhid ve kelime-i şehadette yer alan Hazreti Peygamber'in nübüvvetini, peygamberliğini kabul etmeyi bir zaaf olarak değerlendirmektedirler. Oysa nübüvvet inancının tevhid ilkesini zedelediği anlamına gelen bu zaaf iddiası, uluhiyet, beşeriyet ve yine uluhiyet, ubudiyet kavram ve statülerini kesin çizgilerle tespit ve tayin etmiş olan İslam için söz konusu olamaz. Yüce yaratıcıya zaaf isnat etmek demek olan böyle muhal, böyle akla zarar bir iddiayı kelime-i tevhidin bölünmesine gerekçe yapma düşüncesi asla kabul edilemez. Öte yandan bilinen bir gerçektir ki, bütün peygamberler tevhid inancını telkin ve tebliğ etmişlerdir. Pek tabii olarak her peygamber kendi ümmetine ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. O halde Allah'tan korkun ve bana uyun, itaat edin çağrısında bulunmuştur. Peygamber Efendimiz'e de eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun de emri verilmiş bulunmaktadır. Bu demektir ki tevhid tebliğcisi her peygamber, tevhid çağrısında La ilahe illallah cümlesinin peşine kendisine uyulmasını eklemiştir. Çünkü kendisine uyulmasını isteyen herhangi bir peygamberin peygamberliği kabul ve tasdik edilmeden ona uymak ve La ilahe illallah ikrarını içselleştirmek gerçekleştirilemez. Dolayısıyla kelime-i tevhidin asıl ve değişmeyen cümlesi La ilahe illallah'tır. Kıyamete kadar Peygamber Efendimizin risaleti geçerli olduğu için ümmeti Muhammed açısından kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlelerinden oluşmaktadır. Hem zaten ne zaman, nerede La ilahe illallah denilse Muhammedur Resulullah açıktan dile getirilmese bile zımnen söylenmiş kabul edilir. Çünkü tevhid inancının ve Allah sevgisinin temelinde Ali İmran 31'de açıklandığı gibi Hazreti Peygamber'i Muhammedur Resulullah olarak kabul edip ona uymak gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ben ve benden önceki peygamberlerin en önemli ikrar ve çağrısı bir olan, eşi ortağı bulunmayan Allah'tan başka Tanrı yoktur sözüdür beyanı, insanlığın en önemli davasını, Allah'ın birliği ilkesinin gönüllere yerleşmesi ve oradan da günlük hayata yansıması olarak tespit etmektedir. Hiç kuşkusuz bu yansıma tevhid inancı ekseninde bir vahdet, birlik ve dirlik hayatı olarak gerçekleşecektir. Yok eğer durum, gerçi La ilahe sesi gelirse de kalpten gitmiş, yalnız dudakta kalmıştır diye İkbal'in yakındığı gibi ise ya da Enes bin Malik radıyallahu anh'ın karşılaştığı bir grup Müslümanı La ilahe illallah sözünüz dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında görmeye alıştığım hiçbir özelliği sizde göremiyorum diye uyardığı gibi ise, yani tevhid inancı amel eylem olarak ortaya konulamıyorsa, tevhid ikrarında aranan muhlisan min kalbi, gönülden, içtenlikle, aşkla vasfı kaybolmuş demektir. Böyle bir durumda, hadis-i şerifte verilen müjdeye talip olmak ya da tevhidin getirisine kavuşmak nasıl mümkün olacaktır? Nitekim bu noktadaki problem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisin ortaya koyduğu gerçeği gevşeyi verirler buyurmak suretiyle Hazreti Muaz'ın müjdelemesine müsaade etmemiş olmasından da anlaşılmaktadır. Amelin birlikteliğinden soyutlanmış sade bir ikrar, İnsanı içi boş bir güvene sürükleyip aldatabilir. Tevhid inancı olmadan yapılacak amelin ise zaten herhangi bir değeri söz konusu değildir. Sözün özü, hadis-i şerifteki müjdeden, kulluk görevlerinden muafiyet anlamı çıkarılamaz. Kimilerinin, biz hakikate erdik, şer'i mükellefiyetlerden kurtulduk gibi lakırdıları tam bir sapkınlık ve aldanmışlık söylemi ve göstergesidir. İbadet muafiyetinin peygamberlere ve dolayısıyla söz konusu müjdeli haberi bizzat veren Peygamber Efendimiz'e bile tanınmamış olduğu unutulmamalıdır. Bu demektir ki, hem tevhidin gereği olan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ikrarı tam bir güven ve ihlasla ifade edilecek, hem de tevhidin getirisine ulaşmak açısından peygamber örneğine uygun olarak kulluk görevleri yerine getirilecektir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan'ın kaleme aldığı Tevhidin Gereği ve Getirisi başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak sizinle. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Bu kez Cafer Durmuş'un kaleme aldığı Cevabı Bildirilmeyen Soru başlıklı yazısını sunacağız. Kur'an-ı Kerim'de bazı meseleler insanların sorularına dayandırılarak açıklanır. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, sana kıyametten, ganimetlerden, yetimlerden, haram aylardan, infaktan sorarlar buyurularak, de ki hitabıyla vereceği cevap bildirilir. Bunlardan biri olmak üzere İsra suresinde şöyle buyurulur. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir. Görüldüğü üzere burada size ilimden az bir şey verilmiştir fermanıyla cevabın bildirilmeyeceği ifade edilmiştir. Ayet-i kerimede belirtildiği üzere ruhun mahiyetini bilmek mümkün değildir. Çünkü ruh Rabbin emri olması hasebiyle gaybi bir konudur. Bu itibarla ruh latif, nurani ve semavi bir cisim olup gül suyunun gülün maddesine yayıldığı gibi bedene yayılır denilmiştir. Bununla beraber alimler bu konuda bilgileri dahilinde olan hususları açıklamışlar ve ruhu canlılarda hayatı sağlayan unsur şeklinde tarif etmişlerdir. Buna göre insan ruhu denilince canlılık, bilinç, akıl, idrak gibi niteliklere sahip bir öz kastedilmiş olur. Ve insanların hayvanlardan farklı olması ruhlarının değişik yaratılmasından kaynaklanır. İnsanlar arasındaki fark da aynı ruh türü içinde değişik mertebelerde bulunmalarındandır. Mesela peygamberlerin gayb aleminden haberler almaları yüksek bir ruhi mertebeye sahip olmalarıyla alakalıdır. Alimler ruhun özelliklerini şöyle belirtmişlerdir. Ruh, meleklerin cevherinden olup bedenin şekline bürünerek süratle hareket eder. Uzun mesafeleri kısa sürede kat eder. Bedenden çıkarılıp alındığında müminin ruhundan güzel bir koku, kafirin ruhundan da kötü kokular yayılır. Ancak Allah'a iman ve itaat açısından da ruhların özellikleri farklıdır. Bazılarının cismani ve bazılarının da ruhani tarafları ağır basar. Bu anlamda yüksek ruhlu insanlar peygamberlerdir. Onlardan sonra salihler ve alimler gelir. Kur'an-ı Kerim'de ruh 20 yerde geçer. Hadis-i şeriflerde ruh kelimesinin yanında nefis ve neseme kelimeleri de kullanılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir gazvesinde katledilen müşriklere ait cesetlerin yanına giderek, onlara Rabbinizin size önceden haber verdiği acı sonucu tattınız mı diye seslenince, Hazreti Ömer radıyallahu anh, ruhları bulunmayan cesetlere mi hitap ediyorsun diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, onların söylediğimi işitmeleri sizden daha az değildir. Fakat cevap veremezler buyurmuştur. Tefsirde belirtildiğine göre, ölü kabre konunca ruh, dünya şartlarıyla algılanamayacak şekilde bedene iade edilir. Sorgu tamamlandıktan sonra durumuna göre kıyamete kadar azap veya nimet hisseder. Ölünün azap görmesi veya nimetler içinde bulunması, ölümünden sonra varlığını devam ettiren ruhu vasıtasıyla gerçekleşir. Nitekim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru davranan müminlere ölümleri anında meleklerin ineceğini, onlara güvenlik ve cennet müjdesi vereceğini bildiren ayeti kerime, ölümden hemen sonra mümin ruhların cennet nimetlerini, kafir ruhlarında cehennem azabını bir şekilde hissettiklerine işarettir. Sahih hadislerde de bu kabil açıklamalar vardır. Kabirden cennete veya cehenneme bir kapı açılacağı bildirilmiştir. Bize göre bu konuda insanın iki açması var. Birincisi, ruhun mahiyetini anlamaya çalışmasıdır ki, bu insanlığın kadim bir sorusu olup cevabı yoktur. İmam Gazali'nin İhya'da belirttiği üzere, ruhun mahiyetini insanın idrak etmesi imkansızdır ve açıklaması da imtihan sırrına aykırıdır. İkincisi, ruhun beden kalıbına girdiğinde aldığı isimlerle merhalelerin genellikle bilinmemesidir. Tasfiye ve tezkiyenin elzem oluşuna ehemmiyet vermemek ve sadece bedenin ihtiyaçlarına odaklanmaktır. Halbuki insan, dünyaya niçin ve nasıl gönderildiğini bilmeli, buna göre bir hayat sürmelidir. Ruhun asıl olduğunu, bedenin de ona kalıp ve binek olduğunu unutmamalıdır. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin belirttiği gibi insan, ruhun ve bedenin mebde ve meadını nereden gelip nereye gideceğini hep hatırda tutmalıdır. İnsana bir emanet verilmiş ve sanki şöyle denilmiştir. Sana verilen bu değerli emanet gördüğünden ibaret değildir. Dikkat et! Göremediğin kısmı senin mahiyetini bilemeyeceğin kadar mühimdir. Vakti geldiğinde teslim alınacak olan da odur. Hakikaten Hazreti Mevlana'nın dediği gibi ten kalıbı toprağın kurbanıdır. Ve biz konumuzu teşkil eden ayeti kerimede cevabın bildirilmemiş olmasını kavradığımız ölçüde emanetin ehemmiyetini anlama adına önemli bir mesafe almış olacağız. Evet, Cafer Durmuş'un kaleme aldığı cevabı bildirilmeyen soru başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.